İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Bu akşam A9 TV, Gaziantep Olay TV, Sipas Vizyon TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara, Harun Yahya Nokta TV, Ankara Beypazarı Seylan TV, Nevşehir Kapadokya TV, Ota TV Adana, Çorum Kanal 19, ART Amasya, Tokat Sefa TV, Mardin Kanal 47, Erzurum Süper FM, Kırşehir Kent FM, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Uşak Egem TV'den canlı olarak yayınlanan Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza hoş geldiniz. Oktar Hocam ve Erdem Hocamla inşallah programa biz başlıyoruz. Sayın Hocamız daha sonra teşrif edecekler inşallah.
İnşallah.
Bu hep bahsediyoruz inşallah. Tabii çok önemli bir konu inşallah. Dini yaşamak zaten insanı mutlu eden dini yaşamaktır. Her şey Allah'la güzeldir inşallah. Ölümün olması ve sonsuz bir hayatın olması arkasından inşallah. İnsanın demişti hocamız fıtratı sonsuzluğa göredir. Allah'ın varlığı çok büyük bir nimettir. Kaderin konforu. Değil mi inşallah böyle kader insan için çok büyük bir konfor. Çünkü sonsuz akıl sahibi, sonsuz ilim sahibi ve sonsuz merhamet sahibi Allah'ın yarattığı bir kadere yaşıyoruz. Ve Allah'ın sonsuz adaleti var inşallah. Ve sonsuz adaleti de ahirette tecelli edecek. Dinin varlığı çok güzel insan için. Allah'ın varlığı kesin ve dinin varlığı çok büyük bir ferahlık inşallah. Allah'ın dinini yaşamak. Dünyanın zaten başka bir amacı olmuyor. Yani dünyada demişti hocamız böyle sık sık anlatıyor üzerinde durarak. Evde oturmak, işte sadece dünyayı aile kurup, çoluk çocuk sahibi olup, para kazanıp, kariyer sahibi olup sonra da ölmek böyle bir amacı olamaz dünyanın. Dünyanın bir amacı olduğu belli dünya hayatının. Allah onu Kur'an'da bildiriyor. Allah'a sadece Allah'a kulluk etmek için yaratıldığını bildiriyor. İnsanların ve cinlerin. Ve sadece Allah'a ibadet etmek üzere yaratıldığını bildiriyor inşallah. Dolayısıyla din çok büyük bir nimet insanın. Allah'ın varlığına tevekkül ederek samimi bir şekilde yaşaması. O zaman gerçek anlamda mutlu olunuyor. Çünkü insanın fıtratı dine göre yaratılmış. Buna karşılık münafıkların da tam aksi bir yapıları var. Yani münafıklar da tam aksine dini yaşamamak üzere ve yaşatmamak üzere o şekilde hareket ediyorlar. Ve bunu yaparken de Allah'ın kolay olan dinini zorlaştırmaya çalışarak yapıyorlar. Yani hep dillerine ip bükerek. Mesela Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Yine bunun gibi onların ortakları müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdiler. Hem onları helake düşürmek hem kendi aleyhlerinde dinlerini karmakarışık kılmak için. Yani kendi aleyhlerinde dinin karmakarışık hale gelmesi ve yaşanmaması. Bunun için de hep helalleri haram gibi göstermeye çalışarak, mesela helal olan bir şeyi peygamberimize karşı haram gibi göstermeye çalışıyorlardı. Aynı şekilde Hazreti Mehdi döneminde de Hazreti Mehdi'ye karşı helal olan bir şeyi haram göstermeye çalışarak ve dini karmakarışık getirmeye çalışarak hareket ediyorlar. Allah devamında ayetin, Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Sen onları ve düzmekte oldukları iftiraları bırak diyor. Tam bir iftira yani yaptıkları, tabii söyledikleri, müşrikleri dayanak göstermeleri, onlardan delil getirmeye kalkmaları, peygamberimizle mesela peygamber döneminde tartışmaya girmeye çalışmaları, Hazreti Mehdi döneminde de Hazreti Mehdi ile tam bir münafık özelliği. Yine başka bir ayette Allah, bir bidat olarak türettikleri ruhbanlığı ise biz onlara yazmadık, emretmedik diyor. Yani bir bidat olarak yapıyorlar böyle bir şeyi. Halbuki peygamberimiz döneminde Kur'an yaşanıyordu. Peygamberimizin tefsiriyle dinin özü yaşanıyordu inşallah. Tam olarak yani Kur'an birebir inşallah. Fakat daha sonra 1400 senedir işte bu münafıkların eklemeleri, çıkarmalarıyla bidatler eklendi. Bir ruhbanlık, yani bu Hristiyanlıkta da var demişti hocamız inşallah. Fakat Allah biz onlara yazmadık, emretmedik diyor. Ancak Allah'ın rızasını aramak için türettiler ama buna da gerektiği gibi uymadılar. Yani uydukları bir sistem değil zaten. Kesinlikle böyle bir niyetleri yok. Uymuyorlar ve insanların da bunu yaşamamasını istiyorlar. Böyle bir dönemde Hazreti Mehdi'nin varlığı da çok büyük bir nimet. Yani muazzam, muhteşem bir nimet inşallah. Ahir zamanda olmamız, Hazreti Mehdi'nin var olması bütün bu münafıkane sistemi kaldıracak. En büyük iki tane yobazlığı kaldıracak inşallah. Biri Darwinizm. Bu güya bilim kisvesi altında yapılan bir yobazlıktı. Bunu yerle bir edecek inşallah. Tam susturacak diyor Bediüzzaman Said Nursi. Bir de münafıkların meydana getirdiği bu bidatleri bu uygulamaları yerle bir edecek inşallah. Onların insanları bilimden, sanattan uzak, tamamen sahtekarlığa dayalı, zorba, baskıcı bir sistem haline getirmeye çalışmaları dini. Hazreti Mehdi bunu da ortadan kaldırıyor inşallah. Bir insanlık muazzam ferahlayacak. Yani münafıklara karşı yapılan mücadelede fikren tam galip gelecek inşallah Hazreti Mehdi. Darwinizme karşı yapılan mücadelede tam galip gelecek inşallah. Peygamberimiz de ayrı zaman münafıklara ilgili çok önemli bir bilgi daha vermiştir. Bu kişilerin Hazreti Mehdi gelmeyecek, Hazreti Mehdi'ye ihtiyaç yok diyerek fitne çıkaracaklarını söylemiştir. Bu kişilerin cahil olduklarını da haber vermiştir hadislerde. Şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz, o Hazreti Mehdi aleyhisselam bir süre onlardan uzaklaşacak. Böylece delalet ehli ayrılacaktır. Münafıklar da ayrılmalar olacak. Münafıklardan, Hazreti Mehdi'nin yanından inşallah. Öyle ki cahil şöyle diyecek, Allah'a ulaşmak konusunda Ali Muhammed'e, peygamberimizin soyundan birine ihtiyaç yoktur. Bu da gerçekleşiyor Allah'ın dilemesi. Tabi cahilliğinden yapanları tenzih ederiz ama bakın diyor ki Peygamber Efendimiz, Allah'a ulaşmak konusunda Ali Muhammed'e, peygamberimizin soyundan birine, hani Hazreti Mehdi'ye ihtiyaç yoktur diye ortaya çıkacaklar. Bu tabi demişti hocamız, İslam birliğine ihtiyaç yoktur demek. Müslümanlar bütün dünyada zulüm görsün, öldürülsünler, Müslüman hanımların ırzına geçilsin, Müslüman kardeşlerimizin, çocuklar şehit edilsin demek anlamına da geliyor. Ve bunun da Peygamberimiz cahil münafıkların, yobazların yapacağının bildiriyor inşallah ayrı zamanda.
İnşallah. Doktor hocam, dediğin gibi münafık dini karmaşıklaştırmaya çalışıyor. Bu Bediüzzaman Hazretleri de biraz önce söyledin, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın değil mi, görevlerini belirtiyor. Bir Darwinizmi susturmak, materyalist akımı, bir de münafık cereyanını susturmak. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri de bu görevi belirttiği için demek ki çok önemli bir şey münafıklarla mücadele. Yani münafıkların deşifre edilmesi, münafıkların anlatılması, değil mi? Ve Müslüman kardeşlerimizin münafıklara karşı tedbirli olmaları, uyanık olmaları çok önemli. O yüzden biz de özelliklerini sürekli anlatıyoruz Allah'ın izniyle. İnşallah. Çünkü münafıklar yalancılar. Yani en büyük özellikleri bu. Yani dini karmaşık göstermeye çalışırken de yalancılık yapıyorlar. Değil mi? Biraz önce söyledin, Hazreti Mehdi dönemindeki münafıklar da Hazreti Mehdi'ye bizzat savaş açacaklar. Yani bizzat karşısına çıkacaklar. Bunu nasıl yapacaklar? Yalan söyleyerek yapacaklar. İşte 200 yıl sonra gelecek diyecekler. Değil mi? Bu o değil diyecekler. Dinimizi değiştirmeye çalışıyor diyecekler. Yalan üzerine kurulu cümlelerle Hazreti Mehdi'nin karşısına çıkacaklar. Ama Allah'ın dilemesiyle, yine Peygamberimizin hadislerde bildirmesiyle Hazreti Mehdi Allah'ın izniyle münafık cereyanını susturacaktır. Şimdi yalan söyleme, yalancı olmalarıyla ilgili Allah ayetlerinde bildiriyor. Tövbe suresi 56 ve 57. ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten sizden olduklarına dair Allah adına yemin ederler. Yemin ederek yalan söylüyor münafık. Allah adına yemin de ediyor. İnsanlar ona inansın diye, onun aklınca, müminleri de kandırabilmek için yeminle yalan söylüyor. Ayetin devamında, oysa onlar sizden değildirler. Ancak onlar ödleri kopan bir topluluktur. Eğer onlar bir sığınak ya da kalacak mağaralar veya girebilecekleri bir yer bulsalardı, hızla oraya yönelip koşarlardı. Şimdi Allah burada münafıkların korkak tavırlarına dikkat çekiyor. Münafıklar korkaklar. Niye korkaklar? Çünkü Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan korkmadığı için, Allah'ın kontrolünde olduğunu bilmediği için, Allah'ın bir kader dahilinde yarattığını bilmediği için münafık her şeyden korkuyor. Tüm insanlardan korkuyor. Yani kendisini müminlerin yanında gizlerken karşısına çıkan olaylar, çünkü Allah müminleri zorlukla imtihan edeceğini bildiriyor ayetlerinde. Münafık da müminlerin yanında kendisini gizlerken ve zorlu bir ortamla karşılaştığında, ortamda hemen korkuya kapılıyor münafık. O yüzden o ortamlarda belli oluyor münafıklar. Değil mi? Hemen Peygamberimiz dönemindeki münafıklar hemen mazeret uydurmaya başlıyorlar. İşte evimiz açık diyorlar, biz savaşmayı bilmiyoruz diyorlar. Yani o korkuyla ne dediklerinin farkına varmadan, değil mi? Normalde orada onların mantığına göre kendilerini orada gizlemeleri gerekir. Ama Allah'ın dilemesiyle kendilerini tutamıyorlar artık müminlerin yanında. Zorluk ortamı geldiğinde. Bir Nisa suresinin 49. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerini övgüyle temize çıkaranları görmedin mi? Hayır, Allah dilediğini temizleyip yüceltir. Onlar bir hurma çekirdeğindeki iplikçi kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. Yani sürekli münafık kendisini temizlemeye çalışıyor. Kendisine ve insanlara karşı insanları ikna etmeye çalışıyor. Kendisinin salih ve alim bir kişi olduğuna dair sürekli insanları ikna etmeye çalışıyor. Bunu nasıl yapıyor? Yalan söyleyerek yapıyor yine. Yani kalbinde olmayana ağzıyla söylüyor. Sürekli yalan söyler münafık. Sürekli yalan söyler. Dolayısıyla münafığın gittikçe böyle imansızlığı, kalbindeki katılık artar. Çünkü sürekli, değil mi, vicdanına karşı gelir münafık. Sürekli yalan söyleyerek kalbini sürekli bir kabukla bağlatır. Bu gittikçe artar böyle. Hocamız daha önce belirtmişti. Ve biraz önce korkak olduklarından bahsettik münafıkların. Allah Nisa suresinin 77. ayetinde de dikkat çekiyor münafıkların korkaklıklarına. Şeytandan Allah'a sığınırım. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın, zekatı verin denenleri görmedim mi? Oysa savaş üzerlerine yazıldığında onlardan bir grup insanlardan Allah'tan korkar gibi, hatta daha da şiddetli bir korkuyla korkuya kapılıyorlar. Ve Rabbimiz ne diye savaşı üzerimize yazdın? Bizi yakın bir zamana ertelemeyin değil miydin dediler. De ki dünyanın metağı azdır, ahiret ise muttakiler için dahildir ve siz bir hurma çekirdeğindeki ipince bir iplik kadar bile haksızlığa uğratılmayacaksınız. Allah ayetinde bildiriyor. Yani münafıkların üsluplarını, burada tabi peygamberimiz dönemindeki münafıklar, o dönemde fiziksel savaş olduğu için hemen Allah o ortamdan bahsediyor. Hemen orada Rabbim biz ne diye savaşı üzerimize yazdın diyorlar, haşa. Ya normalde münafığın kendisini gizlemek olduğu için amacı, böyle bir üslup kullanmaması gerekir. Kendisini gizlemeye, çalışmaya devam etmesi gerekir ama Allah'ın dilemesiyle bu üslubu kullanıyor çünkü korkak. Ve Allah imanı yok. Dolayısıyla bunu sürekli açığa çıkarıyor. İşte namaza isteksizce kalkıyor. Allah'ı çok azanıyor. Değil mi? Zorluk ortamı geldiğinde hemen komik denebilecek mazeretlerle o ortamdan kaçmaya çalışıyor. Kendisini mesela uzak tutmaya çalışır münafık. Değil mi? Müminlerin yani o mücadelesinden uzak tutmaya çalışır kendisini. Ayrı zamanda da bu ayet aynı zamanda inşallah ayrı zamana işaret ediyor Allah-u Alem. Ayrı zamanda da fikri mücadele olacak. İlimsel ve bilimsel inşallah. Ama münafıklar yine bu mücadeleden de kaçacaklar. Yani fikri mücadeleden de kaçacak münafıklar.
Evet.
Peygamberimiz bildiriyor hadislerinde.
Evet, özellikle münafık mesela iman hakikati anlatmaz. Kur'an mucizesi anlatmaz. Kur'an'ın hak olduğunu ortaya çıkması onun nefsinin aleyhinedir. Çünkü Kur'an'daki hükümlerin dışında başka hükümler getirdiği için münafık ve yobaz, Allah adına yalan söylediği için Kur'an'ın hak olduğunu ortaya çıkartan delillerden bahsetmek istemez. İman hakikatlerinden bahsetmek istemez. Saf imanın alametidir. Onlardan sürekli bahsetmek, Allah'ın hak kitabı olduğunu Kur'an'ın sürekli anlatmak, Allah'ın varlığının delili olan iman hakikatlerini sürekli anlatmak, münafıkların yapabileceği bir şey değildir. Ancak temiz müminler Allah'ı sürekli anarlar ve Allah'ın delillerini, varlığını, birliğini sürekli anlatırlar. Ve Allah'ın sözü olan Kur'an'ın mucizelerinden bahsederek, Kur'an'ın hak kitabı olduğunu farklı farklı yönleriyle gerçek olduğunu, günümüzdeki bilimsel delillerin mucizeleriyle ortaya çıkan delilleriyle Kur'an'ın hak kitabı olduğunu ortaya koyar müminler. Münafıklar bunlardan bahsetmezler. Kaçarlar münafıklar. Çünkü Allah adına yalan söyleyip Allah'ın hükmünden başka hükümler ararlar. Çünkü nefsini uydurmak isterler. Nefislerindeki kendi arzu ettikleri dini yaşamak isterler. Allah'ın dini olan Kur'an'ı gerçekliğini ortaya çıkarmak için çaba göstermezler. Kur'an'ın hak kitabı olduğunun günümüzde çok fazla bilimsel delili oluştu. Allah'a çok şükür. Bizim için bilimsel mucizelere ihtiyaç yok. İman eden Kur'an'ın hak sözü olduğunu, Kur'an'ı açıp okuduğu anda Allah'ın varlığını bilen bir Müslüman için yeterli. Yeterlidir. Çünkü Kur'an hakikaten hocamız çok güzel anlatıyor. Allah razı olsun. Kur'an'ı okuduğunda hiçbir çelişki olmadığını görüyorsun. Tam bir ferahlık olduğunu görüyorsun. Edebi yönünü görüyorsun. anlatımlarının tam doğru olduğunu görüyorsun. En ufak bir daha evvel insan eliyle değiştirilmiş kitaplarda olan yanlış bir şey görmüyorsun. Çok ferah. Allah Kur'an'ı kimsenin değiştiremeyeceğini, kendi koruması altına aldığını ayetlerde bize bildirmiş. Ve 1400 sene önce günümüzdeki bilimsel tespitlerle ancak ulaşabilen bazı gerçekleri 1400 sene önce Kur'an'da nuzul ettirerek Kur'an'daki ayetlerde Allah'ın izniyle bize buyurmuş, bildirmiş. Onlardan bazılarından örnekler verelim. Her zaman anlattığımız Kur'an mucizelerinden. Örneğin yağmurdaki ölçü. Kur'an ayetinde bakın Zuhruf suresi 11. ayet. Şeytanların Allah'a sınırım. Ki o belli bir miktar ile gökten su indirdi. De onunla ölü bir memleketi diriltti. Ve her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Burada Kur'an'da yağmurun belli bir ölçü ile indirildiği bildiriliyor. Ayetin belli bir miktar ile gökten su indirdi bölümü Kur'an'ın bu mucizesini bakın ortaya koyuyor. Yağmurdaki bu ölçü çağımızdaki araştırmalarla tespit edildi ancak. Ölçümlere göre yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşıyor. Bir saniyede. Bir yılda bu miktar 505 trilyon tona ulaşıyor.
Maşallah.
Bu aynı zamanda bir yılda dünyaya yağan yağmurun da miktarı. Bakın hep aynı.
Maşallah.
Her yıl gökyüzüne buharlaşan ve tekrar yeryüzüne yağmur olarak düşen su miktarı sabit. Bilimsel bir tespit bu maşallah. Saniyede 16 milyon ton olarak. Bu sabit miktar Kur'an'da belli bir miktar suyun gökten indirilmesi olarak haber verilmektedir. Ekolojik dengenin ve dolayısıyla hayatın devamlılığının sağlanmasında bu miktarın sabit olmasının önemi son derece büyüktür. Eğer bu miktarda çok küçük bir değişiklik olsa bile kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak ve bu da hayatın sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz. Yağmur, Kur'an'da bildirildiği gibi yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye devam eder. Maşallah.
Maşallah.
Yağmurdaki ölçü sadece miktarında değil aynı zamanda yağmur damlalarının düşüş hızında da söz konusudur. Yağmur damlası ne kadar büyük olursa olsun yeryüzüne düşme hızları belli bir limitin üzerine çıkmaz. Nobel ödüllü Alman fizikçi Philipp Lenard çalışmaları sonucunda yağmur damlalarının çapları genişledikçe düşme hızlarının arttığını tespit etmiştir. Ancak düşme hızındaki bu artış yağmur damlasının çapı 4,5 milimetre olana kadar devam etmekteydi. Daha büyük yağmur damlalarında ise düşme hızları saniyede 8 metreyi geçmemekte. Bakın geçmiyor, büyüse bile şey. Bunun sebebi damlaların düşerken aldıkları şekildir. Yağmur damlalarının bu özel şekli atmosferin sürtünme etkisini arttırır ve damlaların belli bir hız limitini aşmalarını önler. Maşallah bakın. Kontrol tamamen Cenab-ı Allah'ın elinde. Yağmur damlasına kim müdahale edebilir? Onun şekline ve hızına, onu yağdırmaya kim muktedir olabilir? Yani tek bir ayet buradaki yağmurun ölçüyle olması dahi Kur'an'ın hak sözü olduğunun, Allah'ın sözü olduğunun bir delili maşallah.
Maşallah. Ya öyle hassas mucizeler var ki Kur'an'da maşallah. Mesela bilim adamları karaların denizler olan oranını ölçüyorlar. Ölçümde çok küsuratlı bir sayı çıkıyor. Yani karaların oranının denizlere oranlandığı zaman denizlerin oranı %71.111111 diye bir sayı çıkıyor. Küsuratlı, çok ciddi küsuratlı bir sayı. Denizlerin oranı da dünya çapında %28.888889 çıkıyor. Bu kadar küsuratlı bir sayı. Bakıyoruz Kur'an'da kara kelimesi Kur'an'da 13 kere geçiyor. Deniz kelimesi de 32 kere geçiyor. İkisini topladığımız zaman yani karaların ve denizleri kelimelerinin toplamı 45 ediyor. 13'ü yani karanın geçtiği 13 defa geçtiği için 13'ü biz toplam olan 45'e oranladığımız zaman çıkan sayı aynısı %28.888889 maşallah.
Maşallah.
Denizi oranladığımız zaman yani 32'yi 45'e oranladığımız zaman bu sefer de tam denizlerin oranı çıkıyor. %71.11111 7 tane bir çıkıyor yanında.
Maşallah.
Maşallah. Tam bir mucize. Maşallah. Yani Kur'an'ı yaratan Allah, yeryüzünü yaratan Allah ve muhteşem bir ölçüyle de yaratılmış inşallah. Ve bu ölçüyle Kur'an'da bize bildiriyor Allah. Maşallah. Yine Kur'an'ın başka rakamsal mucizeleri de var. Mesela Kur'an'da 7 gök tabiri 7 kere geçiyor. Hakikaten bakıyoruz, 7 gök, 7 katmanı var atmosferin ve 7 kere geçiyor 7 gök tabiri de. Dünya ve ahiret kelimeleri 115'er kez tekrarlanıyor Kur'an'da. Tam bir ahenkle. Gün kelimesi, yevm kelimesi 365 defa geçiyor. 365 günden oluşuyor bir sene. Gün kelimesi de yevm kelimesi 365 kez geçiyor. Ay kelimesi de 12 kez tekrarlanıyor Kur'an'da. Yine iman, tamlama almadan bakıldığı zaman iman kelimesi Kur'an boyunca 25 kere tekrarlanır. Küfür kelimesi 25 kere tekrarlanıyor. Aynı şekilde. De kelimesinin, Allah ayetlerde buyuruyor de diye inşallah, çıkan sonuç 332. Deliler kelimesini saydığımızda da aynı rakamı görüyoruz. Yine 332 defa geçiyor.
Maşallah.
Maşallah.
Maşallah. Şeytan kelimesi 88 kere geçiyor. Melek kelimesinin tekrar sayısı da yine 88. Kur'an'da ayrıca 19 rakamıyla da ilgili mucizeler var. Müddessir suresinde şeytandan Allah'a sığınırız. Onun üzerinde 19 vardır. Ayetle dikkat çekilen 19 sayısı da Kur'an'ın bazı ayetlerinde şifrelenmiş olarak var. Mesela her surenin başlangıcında bulunan besmele 19 harften oluşuyor. Kur'an 114 sureden oluşuyor ve 114 ise de 114'te 19'un 6 katı. Kur'an'da geçen Allah kelimelerin toplam sayısı 2698. Bu rakamda 2698 de 19'un 142 katı. Maşallah. Allah kelimesi 2698 kere geçiyor. 2698 rakamı da 19'un 142 katı. Kur'an'da geçen Rahim kelimesinin toplam sayısı 114. Bu da 19'un 6 katı. Kur'an'da geçen tüm sayıları, tekrarları dikkate alınmadan topladığımızda çıkan sayı ise 162.146, yani 19 çarpı 8.534. Vahy edilen ilk surede 19 ayete sahip.
Maşallah.
Tabii bu örnekleri çoğaltmak mümkün maşallah. Allah'ın mucizeleri inşallah. Kur'an'ın baktığımız zaman geleceğe yönelik verdiği haberler de var inşallah. Mesela Ebced hesabı var Kur'an'da. Rakamsal karşılıkları var inşallah her harfin. Ki Kur'an'dan önce de vardı. Edebiyatta o dönem Arap toplumunda kullanılıyordu. Kur'an'da da böyle bazı mucizelerden örnek verelim. Mesela Hazreti Muhammed'e vahyin başlangıç tarihi miladi 610'dur. Şeytandan Allah'a sığınırız. Bu kitabın indirilmesi üstün ve güçlü olan hüküm ve hikmet sahibi Allah katındandır. Kitap Allah'tandır. Baktığımız zaman ebcedine 610 çıkıyor. Vahyin de başlangıç tarihi inşallah.
Maşallah.
Yine İstanbul'un fethine işaret eden Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Andolsun Sebe halkının oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. Evleri sağdan ve soldan iki bahçeliydi. Onlara demiştik ki Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabbiniz var. Güzel bir şehir ifadesinin Ebced'ine baktığımızda Hicri 857, yani miladi 1453 tarihi çıktığını görüyoruz inşallah. Bu da İstanbul'un fetih tarihi. Yine aya çıkış tarihine de işaret var inşallah. Saat kıyamet vakti yakınlaştı ve ay yarıldı. Kamer suresi 1. ayette saat ve ay yarıldığının Ebced'i Hicri 1390'ı veriyor. Miladi 1969, bu da aya çıkış tarihi inşallah.
Maşallah.
Maşallah.
Kur'an'da çok fazla sayıda bilimsel mucize var. Rakamsal. Maşallah. Mesela evrenin genişlemesi. Allah şüphesiz evreni biz yarattık ve biz onu genişleticiyiz buyuruyor ayetinde. Evrenin genişlediği 1900'lü yılların başında anlaşıldı. Edwin Hubble teleskobuyla yapmış olduğu araştırmalarla yıldızların birbirlerinden, yani bir balon üzerine bir nokta koyduğumuzu düşünelim kalemle ve o balonu şişirmeye başlayalım. Noktalar birbirinden uzaklaşır. Edwin Hubble da yıldızların birbirlerinden uzaklaştığını tespit etti ve genişleyen bir evren olduğunu ispatladı. İnşallah. Bunu geriye doğru saracak olursak biz tek bir noktadan, bir yoktan Allah'ın yarattığını anlıyoruz inşallah. Allah ayetinde bildiriyor 1400 yıl önce. Nitekim fotosentez, Allah fotosentezi de Kur'an'da bildiriyor. Nefes almaya başladığı zaman sabaha ayetinde buyuruyor Allah. Fotosentezin de yine Kur'an mucizesi olarak Allah ayetlerde var inşallah. Dağlardan ve dağları Allah bir kazık yapmadık mı diyor. Dağların da yine yeni bilimsel gelişmelerle ne kadar yüksek dağlar değil mi? Yukarı doğru çıkıyorlar. Yine yerin altında da o yukarı doğru çıktığından çok daha kat kat fazlasının yerin altına doğru da bir kök gibi bir kazık gibi yerin altına uzandığı tespit edildi. Bu da sarsıntıları engelleme, değil mi? Sarsıntıları engelleyici özelliği olduğu anlaşıldı.
Maşallah. Evet.
Maşallah. Mesela kemiklere et giydirilmesi. Anne karnında gelişen bebekte, değil mi? Biz yeni yeni öğrenmeye başladık. O embriyonun gelişim safhalarını yeni yeni 1900'lü yıllarda bulundu. Ama Allah 1400 önce kemiklere et giydirdik buyuruyor ayetinde. Yine önce kemiklerin yaratıldığı, daha sonra kemiklere et giydirildi. Yani kemiklerin etrafında etlerin oluşmaya, kasların oluşmaya başladı. Yeni bulundu inşallah. Ve parmak izi. Değil mi? Biz yine daha sonraki dönemlerde parmak izinin her insanda farklı olduğu anlaşıldı bilimsel gelişmelerle. Ama Allah ayetinde parmak izine dikkat çekiyor. Allah şöyle buyuruyor. Gerçekten parmak uçlarını dahi derleyip yeniden düzene koymaya güç yetirenleriz buyuruyor Allah.
Maşallah.
Ayetinde.
Embriyodan, bebekten bahsettin Erdem Hocam. Onun üç karanlık bölgeden bahsediyor,
evet.
Cenab-ı Allah Kur'an'da. O da yeni bulunan bir keşifle 19. 20. yüzyılda anlaşıldı. Anne karnındaki üç karanlık bölge. Onunla ilgili bir film izletmek istiyorum. Bebeğin cinsiyeti filmi bu.
Doğacak bir bebeğin cinsiyetini belirleyen nedir? Kur'an'a göre cevap babadadır. Erkeklik ve dişilik rahme dökülen meni tarafından tespit edilir. Yani cinsiyet tümüyle erkekten gelen sperm hücreleri tarafından belirlenir ve kadının bunda hiçbir rolü yoktur. Bunu haber veren ayetler şöyledir. Doğrusu çiftleri erkek ve dişiyi yaratan odur. Bir damla sudan döl yatağına meni döküldüğü zaman. Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Günümüzde ise genetik ve mikrobiyoloji bilimlerinin gelişmesiyle birlikte Kur'an'da verilen bu bilgiler bilimsel olarak da ispatlanmıştır. Bir bebeğin cinsiyeti erkekten gelen spermde X veya Y kromozomunun bulunmasına göre belirlenir. Kuşkusuz genetik bilim ortaya çıkıncaya dek, yani 20. yüzyıla kadar bu bilinmiyordu. Aksine pek çok kültürde doğacak çocuğun cinsiyetinin kadın bedeni tarafından belirlendiği inancı yaygındı. Hatta bu nedenle kız çocuk doğuran kadınlar kınanırdı. Oysa Kur'an'da insanlara genlerin keşfinden 14 yüzyıl önce bu batıl inanışı reddeden bir bilgi verilmiş, cinsiyetin kökeninin kadın değil erkekten gelen meni olduğu açıkça bildirilmiştir. Çünkü Kur'an Allah'ın sözüdür.
Evet, maşallah. Anne karnındaki üç bölgeden bahsettik ama başka bir Kur'an'ın mucizesi filmini oynatmış oldum ben. Bir hayır vardır demek ki, onu izlememiz gerekiyormuş inşallah. Kur'anmucizeleri.com internet sitesini gösteriyorum. Kardeşlerimiz biliyorlar. Bakın, Kur'an'ın bilimsel mucizeleri, Kur'an'ın gelecekle ilgili haberleri, Kur'an'ın geçmiş dönemlerle ilgili haberleri, biraz evvel Oktar Hocam okuduğu Kur'an'ın matematiksel mucizeleri, Kur'an'ın edebi yönden mükemmelliği, Kur'an'ın yüzlerce mucizesi var maşallah. Bu internet sitesinde kur'anmucizeleri.com, Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın Kur'an Mucizeleri isimli birkaç ciltlik eserinden istifade ederek hazırlanmış. Buradan rahatlıkla hepsini okuyabilirler kardeşlerimiz. bu çağda bunları bilmeyen hiçbir insanın kalmaması gerekiyor. Yani kendi Rabbini tanıyacak, onun sözünü bilecek mutlaka ve Allah bunu bize kolaylaştırmış. Bakın artık filmlerle, değil mi, böyle insanın hücrelerin içine kadar girip görme imkanımız var. Bu çok büyük bir nimet bizim için. Yani artık nasıl yaratıldığımızı görebiliyoruz. Bu önceki devirlerde mümkün olmayan bir şey. Allah bize nasıl yarattığını artık gözümüze gösteriyor maşallah. Bizim onu anlamamız ve imanımızın güçlenmesi için çok büyük bir nimet maşallah.
Evet, bilimin amacı var zaten. Yani bilim Allah'ın varlığını ispatlar, Allah'ı tesbih ettirtir. Darwinizm ve materyalizm bunu aksi gibi göstermeye çalışmıştı. Haşa bilimin, haşa Allah'ın varlığını, bir yaratıcının varlığını reddettiği gibi bir böyle pagan bir zihniyete empoze etmeye çalışmışlardı. Fakat tam aksi olduğu ispatlandı maşallah. Yani bütün bilimsel gelişmeler yüce bir yaratıcının varlığını ispatlıyor bize. Kur'an mucizeleri de Kur'an'ın hak kitabı olduğunun ve bilimin de Allah tarafından yaratıldığını gösteriyor. Mesela bir örnek daha verelim. Hadid suresi de demirden bahsediliyor. Hadid suresinin 25. ayetinde de iki matematiksel şifre var. Şimdi El Hadid Kur'an'ın 57. suresi. El Hadid suresi Kur'an'ın 57. suresi. El Hadid kelimesinin Arapçadaki sayısal değeri, ebced değeri de 57. Maşallah. Bu bir kere bir mucize. Birinci mucize. El Hadid'in ebced değeri 57. El Hadid'in 57. suresi. Sadece Hadid kelimesinin sayısal değeri de 26. 26 sayısı ise demirin atom numarası. Demir anlamına geliyor. Hadid inşallah. Demirin atom numarası 26. Maşallah. Yani demiri 26 protonla yaratan, atom numarasını 26 yaratan Allah El Hadid suresindeki bir mucizeyi de yarattığını gösteriyor bize inşallah. Her şeyin yaratıcısı. Kur'an'ın da Allah sözü olduğunu gösteriyor. Yine aynı surede bir mucize daha var. Allah ayette şöyle buyuruyor. Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Demirin indirildiğini bildiriyor Allah dünyaya. Yani dünyada olmayan demirin Allah tarafından indirildiğini anlıyoruz. Sadece dünyadaki değil, güneş sistemindeki demir dış uzaydan elde ediliyor. Bu bir mucize. Yani bunu hakikaten bilmiyorduk. Yani 20. yüzyılın son dönemlerine kadar demirin dünyada olmayıp da sonradan dünyaya indirildiğini. Çünkü güneşin sıcaklığı demir elementinin meydana gelmesi için yeterli değil. Yani o kadar sıcak olmasına rağmen güneşin sıcaklığı yeterli değil. Demir ancak güneşten çok daha büyük yıldızlarda oluşabiliyor. Birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarla oluşabiliyor.
Maşallah.
Yani güneş sisteminde oluşmayan demir, güneş sisteminin dışındaki yıldızlardan yüz milyonlarca dereceye, birkaç yüz milyon dereceye varan sıcaklıklarla oluşuyor. Nova veya süpernova olarak adlandırılan bu yıldızlardaki demir miktarı belli bir oranı geçince artık yıldız bunu taşıyamıyor, patlıyor. İşte bu şekilde dünyaya geldiğini bilim adamları ortaya koydular. Allah ayette ne diyordu tekrar hatırlayalım. Demiri de indirdik maşallah. Maşallah. Bunu sadece Allah bilebilir. Yani 1400 sene önce bu gerçekler tabii ki bilinmiyordu. Allah demiri yaratan Allah, güneş sistemini yaratan Allah, değil mi inşallah, Kur'an'ı yaratan da Allah bize sonsuz gücünü, sonsuz aklını gösteriyor inşallah. Kur'an'da hak söz olduğunu ispatlıyor inşallah.
Evet. Mesela arıların genetik koduyla ilgili Kur'an'da çok güzel bir mucize daha var. Canlıların genetik şifresi olan DNA'lar kromozomlar üzerinde yer almaktadır bildiğimiz gibi. Örneğin dünyanın dört bir yanındaki arıların kromozom sayısı aynıdır ve değişmez. Genellikle hayvanların dişisinde ve erkeğinde eşit sayıda kromozom bulunmaktadır. Fakat arının durumu diğerlerinden farklıdır. Çünkü erkek arı 16 tek kromozoma, dişi arı 16 çift kromozoma sahiptir. İşte arı bu açıdan kromozom sayısı bakımından farklıdır. Bu farklılığa Kur'an'da Nahl suresinde işaret ediliyor olabilir. En doğrusunu Allah bilir. Kur'an'da arı anlamına gelen Nahl isimli sure tam 16. suredir. Aynı şekilde arı da 16 kromozomlu bir canlıdır.
Maşallah.
Yani her şeyde Allah, Cenab-ı Allah bir mucize yaratmış yani hepsinde maşallah. Ve her geçen gün de daha keşifler sürüyor Allah'ın izniyle. Daha kim bilir ne güzelliklerini keşfedeceğiz inşallah Kur'an'ın.
İnşallah. Maşallah. Tabii Kur'an'ın yani mucizeleri hocamız hep açıklıyor. Ayetlerin bir kere katlamalı anlamları var. ve birebir ahir zamana işaret ediyor Kur'an'daki ayetler. İlk anlam olarak Peygamber Efendimiz'e çok sayıdaki ayetti inşallah ve asıl ve yani Kur'an'ın tamamında ahir zamana işaret var. Ahir zamanla ilgili mucizeler var. Ebcedler var inşallah. Tamamı ebcedlerin Kur'an'ın hakimiyeti inşallah hep ahir zamana aralığında çıkıyor inşallah.
Tabii, maşallah.
Hicri 1400'den sonrasıyla ilgili İslam'ın hakimiyetiyle inşallah ilgili ebced hesaplarını görüyoruz. Allah'ın çok büyük yaratma mucizesi. Çünkü gaybı yaratan Allah. Ve Allah gaybı ayetlerde bize elçilerinden dilediklerine bildirdiğini söylüyor. Peygamber Efendimiz'e de vahiy yoluyla bildirmiş. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. O nefsinden konuşmaz diyor. Onun söylemekte oldukları vahiy olunmakta olan bir vahiydir diyor. Peygamber Efendimiz de Allah'ın vahiyle bildirdiği bu gayb bilgisini inşallah hadislerde bildirmiş. Ve birer birer mucize olarak da çıktığını görüyor. Çok büyük mucize bu aslında. Yani insanların bütün dünyanın şaşırması lazım böyle inşallah. Bir kısım insanlar hala vardı da yoktu gibi böyle bir şeye giriyorlar. Halbuki çok büyük bir mucize. Yani büyük olaylar bildirilmiş. Ve aynısıyla gerçekleşiyor. Mesela Irak'ın işgalini bildiriyor Peygamber Efendimiz. Irak'taki Bağdat yanacak diyor. Aynı gazete başlığı da aynı şekilde hadiste birebir aynı başlıkları gazetelerde görüyoruz. Bağdat cayır cayır yanıyor diye. Bir ordu kaybolacak diyor. O ordu kaybolması tarihte hiç olmamış bir olay. Hangi ordu kaybolur yani? Dünyada o kadar savaşlar olmuş. Kaybolan bir ordu falan yok. Ama Irak ordusu hakikaten Amerika geliyor işgal ettiğinde ki yani dünyanın en büyük ordularından biri kabul ediliyordu. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye açıklamalar yapıyordu devlet ileri gelenleri. Bir tane asker görülmedi. Bir tane bir karşı koyma olayı olmadı. Uçakları kumların altından çıktı. Kumların altından çıkacağını söylüyor zaten. Kumda kaybolur diyor, çölde kaybolur diyor Peygamber Efendimiz. Gazete fotoğrafları var. Uçaklar çöldeki kumların altından çıkıyor. Bu çok büyük bir mucize. Allah'ın mucizesi, Peygamberimizin de bir mucizesi oluyor tabii dolayısıyla inşallah. Bildirdiği için. Kur'an'ın tabii mucizeleri saymakla biter bitmez inşallah.
Bahsettiğin ebcedlerden okuyayım evet, istiyorsan Oktar hocam. Yani ahir zamana bakan, İslam'ın dünya hakimiyetine bakılan Kur'an ayetlerinin hep tarihi bu yılları, şu anda yaşadığımız yılları ve önümüzdeki birkaç yılı vermesi gerçekten çok büyük bir mucize. Bir işaret olarak ayeti tamamlayan ayrı bir güzellik maşallah. Bakın Nur suresi 55. ayette onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Şeytanları Allah'a sınırım. Bu bölüm ebcedi 2013.
Maşallah.
Bakın açık bir hakimiyet ifadesi. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Müslümanların, İslam'ın güzel ahlakının dünyaya hakim olduğu dönem. Saf suresi 13. ayet. Şeytanları Allah'a sınırım. Allah'tan yardım ve zafer, nusret ve yakın bir fetih diyor. Ayetin ebcedi 1981. Tam Mehdi'nin göreve başlama tarihi. Bakın. Enbiya suresi 105. Arzı salih kulların varisçi olacaktır. Yeryüzüne ihlaslı samimi Müslümanlar hakim olacak diyor Allah. 2051 ebcedi. Tam bir dünya hakimiyeti olduğu dönem. Maşallah. Bakın Tövbe suresi 48. Şeytanları Allah'a sınırım. Sonunda onlar istemedikleri halde hak geldi ve Allah'ın emri ortaya çıkıp üstünlük sağladı. 2025 şeddeli. Ve daha onlarca böyle hakimiyet ayetlerini ebcedli olarak sayabiliriz. Maşallah.
Maşallah.
İnşallah.
Maşallah. Kur'an'ın yani mucizeleri, Kur'an'ın varlığı muazzam bir nimet inşallah. Bir kere hocamız hep defaatle vurguladı bunu. Mesela Kur'an'ı açınca daha ilk okumaya başlayınca hak olduğu hemen anlaşılıyor inşallah. Çok net yani inşallah Allah'ın varlığı, her şey çok açık. Ahiretin varlığı, cennet, cehennem inşallah çok açık bir şekilde, sarih bir şekilde anlatılıyor inşallah Kur'an'da. Ve hiçbir tutarsızlık yok, hiçbir çelişki yok ve Allah'ın bildirdiği gibi mesela Allah her örneği açıkladığını bildiriyor Kur'an'da. Hakikaten Kur'an okunduğunda çok net olarak görülüyor. Her örnek var Kur'an'da. Yani insanın karşılaştığı her durum, yaşadığı her olayın örneği inşallah. Yani o genel anlamda anlatılıyor tabii Kur'an'da. Bu Kur'an'da olmayan hiçbir şekli yok inşallah. Mesela Allah Küfrü tarif ediyor, fasıkları tarif ediyor, kafirleri, münafıkları, müşrikleri. Allah derler ki diyor, bakıyorsunuz aynı şeyleri o şekilde söylüyorlar. De ki diyor Allah ondan sonra, nasıl cevap verileceğini de gösteriyor inşallah. Karakter tahlilleri var inşallah. Yani münafıkların, müşriklerin aynısıyla tecelli ettiğini görüyoruz. Çok büyük mucize. Yani insanların, çünkü Kur'an bir psikoloji kitabı değil ama insan psikolojisi de, insan karakterleri de en güzel şekliyle, en hikmetli şekliyle anlatıyor. Hakikaten insanlara Kur'an gözüyle bakıldığında çok net olarak gözüküyor. Bütün davranışları, konuşma tarzları, yaşamları tam Kur'an'da tarif edildiği şekilde tecelli ediyor. Allah'ın ayetleri tecelli ediyor çünkü. Mesela Allah Kur'an'da her örneği açıkladığını şöyle bildiriyor, Kur'an'ın yeterliliğini. Şeytandan Allah'a sığınırız. Yeryüzünde hiçbir canlı ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmetler olmasın. Hepsi, her şey Allah'a boyun eğmiş. Bütün canlılar, bütün kuşlar, bütün canlılar. Biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Yani Kur'an'da noksan olan hiçbir şey yok diyor Allah. Kur'an'a iman eden biri zaten Kur'an'ın yeterliliğini bu ayeti gördükten sonra mutlaka iman eder. Kur'an'ın yeterliliği olmadığını savunuyorsa birisi Kur'an'a karşı çıkıyor demektir. Çünkü Allah bildiriyor. Allah, biz kitapta hiçbir şeyi noksan bırakmadık diyor. Yine başka bir ayette Allah, andolsun diyor. Andolsun diyor Allah. Bu Kur'an'da insanlar için biz her örnekten çeşitli açıklamalarda bulunduk. Her örnek diyor Allah. Yani hiçbir eksiği yok. Bütün örnekler var diyor inşallah. İnsanın karşılaşacağı. Yine başka bir ayette, andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik diyor. Ki başka ayetlerde de var inşallah.
Maşallah, evet. Kur'an maşallah bize yol gösterici, rehber. Her sözüyle, her kelimesiyle yani dünyamızı aydınlatan, manevi dünyamızı da aydınlatan, önümüzdeki yıllarda dünyayı da fiziksel olarak böyle insanları ve toplumları aydınlatacak olan bizim için bir müjde, bir rehber. Allah'ın kontrolü ve kaderi içindeyiz. Bu çok büyük bir nimet, büyük bir kolaylık, büyük bir güzellik. Allah yaratıyor kaderi. O yüzden tevekküllü olmak, Allah'ın ayetlerine sarılmak, Allah'ın izniyle insanı en çok ferahlatan, rahatlatan, böyle kuş gibi samimi kılan bir güzellik. Çünkü Allah var ve kader var Allah'ın izniyle. Müminler mahzun olmayacak diyor Cenab-ı Allah. İnsan sadece vicdanının kendisine gösterdiği şekilde, Kur'an'ın yol gösterdiği yolda vicdanıyla Allah rızası için güzel bir yaşam sürecek. Dünyada bundan daha bir güzel bir yaşam olabilir mi? Allah'ın insanın fıtratına uygun olarak indirdiği ayetler ve o ayetlere uygun olarak yarattığı fıtratı birbirine böyle anahtar kilit gibi uyumlu. Allah bizden ne istediyse bizim insan olarak, fıtrat olarak zaten talebimiz o Allah'ın izniyle. Yani güzel ahlak, mesela insan kendine merhametli davranılmasını ister. Bir hatası olduğunda affedilmesini ister. Bir ihtiyacı olduğunda yardım görmek ister. Karşısından fedakarlık görmek ister. Bununla karşılaştığında hoşuna gider. İnsan da böyle bir durumla, karşısındakinde böyle bir durum gördüğünde kendisi o özellikleri göstermesini Allah bizden istiyor. Mesela bir şey olduğunda merhamet gösterin diyor. Bir hata olduğunda affedici olun diyor. Hatta galiz böyle hatalar, yani öldürme şeyi olduğunda, hata veya bilhassa bir şeyde bile affetmeyi tavsiye ediyor Allah. Bu tabii kamil iman sahibi insanın nasip olabilecek bir güzellik. Çünkü kaderi yaratan Allah, Allah'ın izniyle. O yüzden hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Allah'ın izniyle her şeyi Allah yaratıyor. Ve gördüğümüz bütün görüntüleri Allah bize bir imtihanın sırrı olarak, bizim nasıl bir davranışta bulunacağımızı denemek için yaratıyor. Güzel mi davranacağız, kötü mü davranacağız? Sadece Allah'tan korkup insana yardımsever bir şekilde güzel ahlak mı sergileyeceğiz? Yoksa başka korkular, endişeler içinde Allah'a vefasızlık mı haşa yapacağız? Yapmayacağız Allah'ın izniyle. Allah öyle nasip etsin. İnsanları, yani genel olarak söylediğim için öyle telaffuz ediyorum, Yani insanları güzel davranışlarını Allah deniyor. Ve karşılaştığı insanın her karede, ama her karede mutlaka bir hikmet, bir hayır vardır. Ve orada kendisinin denenmesi söz konusu. İnsan yalnızken dahi Allah onun içinden geçenleri biliyor. Kalbinden geçenleri biliyor. Ne amel etmek istediğinin, ne yönde davranış göstermek istediğini biliyor. Allah size şah damarından yakındır diyor. Ve gizlinin de gizlisini bilir diyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. İnsan yalnızken de bir mümin çok itidalli ve dışarıdaki gibi aynı ahlak üzerindedir. Her zaman dışarıda da aynı ahlak üzerindedir. Çünkü Allah'ın kendisini gördüğünü, duyduğunu bilir. Ve bu bir sevinç kaynağıdır. Çünkü Allah'ın her an üzerinde kontrolü olduğunu hissetmesi insanın onu manevi bir güç haline getirir. Yani manevi anlamda çok böyle doyurucu, tatminkar ve güzel bir şeydir. Yani böyle teyakkuz diyeyim, yani böyle Allah'ın kendisini izlediğini, gördüğünü bilmek ve yönlendirdiğini bilmek, kaderde yaratacaklarıyla karşılaştığını bilecek olması bir insanın çok muazzam bir güzelliktir. Allah'la her an iç içe olabilme, o insan o duyguyla her an Allah'ın kendisini gözettiğini bilir, bütün sıfatlarının tecelli ettiğini bilir, kendisini koruyup kolladığını, Allah'ın güvencesi altında olduğunu. Çünkü bütün vücuduyla, değil mi, vücudumuzda her gün anlatıyoruz iman hakikatleri hocamızın vesilesiyle, her an muazzam bir kontrol var. Adını bilmediğimiz enzimlerin böyle olağanüstü fabrikasyonları, müdahaleleri, DNA'daki şifrelerle birlikte kalbin atışı, böbreklerin süzmesi gibi, yani yüzlerce olayı saydığımızda bütün kontrolün Allah'ta olduğunu biliyoruz. Her şeyi onun kontrolünde olduğunu bilmek ve aynı zamanda bu kontrolü sosyal olaylarda da öyle. Yani toplumsal olaylarda, sosyal olaylarda, fiziksel olaylarda, dünyadaki, kainattaki bütün olaylarda, yağmuru anlattık. Bütün kontrolün Allah'ta olduğu belli. Evreni anlatıyoruz. Evrendeki yörüngeler, bütün kontrolün Allah'ta olduğu belli. Vücudumuzu, kalbi anlatıyoruz. Bütün kontrolün Allah'ta olduğu belli. Bizim de kontrolümüz Allah'ta işte. Toplumların da kontrolü Allah'ta. Her şeyin sahibi olan Yüce Allah her an tecelli ediyor. Bunu bilmek, insana tevekküllü olmak çok büyük bir nimet inşallah. Kısa bir aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Programımıza devam ediyoruz inşallah. Doktor hocam, nasıl devam edelim?
Kaderden ve tevekkülden bahsettik inşallah. Kaderin varlığı çok büyük bir konfor Müslüman için, inanan için inşallah. Bütün yükleri kaldırıyor sırtında. Yani insanın kendini Allah'a teslim etmesi, sonsuz merhamet sahibi Allah'a teslim etmesi kadar bir güzellik yok inşallah. Çok büyük bir güzellik. Kaderi tabii, yani biz kaderi Allah'ın bildiği gibi bilemeyiz inşallah. İnsanlar bazen anlamakta zorlanıyorlar. Yani gelecekte olmamış bir olayın Allah tarafından bilinmesi, ama Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edemediler diyor kadrini Kur'an'da. Bunu bildiriyor zaten inşallah. Halbuki Allah tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman içinde yaratıp bitirmiştir. Yani Allah için gelecek yoktur. Mesela buna bir delil verelim inşallah. Kur'an'dan delil verelim. Kur'an'da Allah daha olmamış bir olayı önceden bildiriyor. Kur'an'da Bizans ordusunun galip olacağı savaş daha gerçekleşmeden bildiriliyor. Şeytandan Allah'a sığınırız. Elif, Lam, Mim. Rum orduları yenilgiye uğradı. Burada Allah olmuş bir olayı bildiriyor önce inşallah. Dünyanın en alçak yerinde yer bildiriliyor, bir özellik bildiriliyor. Ama onlar yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Kur'an indiğinde daha olmamış olan bir olayı Allah önceden bildiriyor. Onlar yenilgilerinden sonra yenildiler diyor, fakat yenecekler diyor. Ve zaman veriyor Allah. 3 ila 9 yıl içinde, bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün müminler sevineceklerdir. Şimdi bu ayetler Hristiyan olan Bizanslıların 613-614 yıllarında Persler karşısında çok ağır bir yenilgiye uğramasından yaklaşık 7 sene sonra, yani milattan sonra 620 civarında indiriliyor. Bu savaştan sonra Bizans Kudüs'ü kaybetmişti ve bu yenilgiden sonra Bizans'ın yok olacağı düşünülüyordu. Yani bakıldığında böyle bir şey mümkün görülmüyor. Ancak ayette bildirildiği gibi Bizans, ayette konumu da dünyanın en alçak yeri olarak bildirilen Lut Gölü yakınlarında 627 yılında gerçekleşen savaşta Persleri yenilgiye uğrattı. Şimdi Rum suresinin 3. ayetinde Rumların dünyanın en alçak yerinde yenildikleri belirtiliyor. Arapçada edna el art olarak olan bu ifadedeki edna kelimesi de Arapçada alçak demek olan deni kelimesinden türemiştir ve en alçak anlamına gelir. Art ise yeryüzü demektir. Dolayısıyla edna el art ifadesi de yeryüzünün en alçak yeri manasına geliyor. Dünyanın en alçak yerini araştırdığımızda bu noktanın Bizanslıların 613-614 yıllarında yenilgiye uğradığı yerlerden biri olan Lut Gölü Havzası'dır. Şimdi burada bakın bir kere kader var içinde ve gayb inşallah, gayb bilgisi. Allah bir savaş olmuş, yenilgiye uğramışlar, yenmeleri mümkün gözükmüyor. Fakat insan için gelecek olan bir dönemde, Allah katında zamanın olmadığında bir göstergesi inşallah. İnsan için gelecek olan, yani o bilgiye daha sahip olmadığımız anlamına geliyor. Gelecek insanın o bilgiye daha sahip olmaması, Allah tarafından o bilginin verilmemiş olması. Allah katında zaman yok. İki ordunun karşılaşacağı yeri bildiriyor ve hangi ordunun da galip geleceğini söylüyor Allah. Yani o iki orduyu oluşturan diyelim 10 binlerce asker var diyelim. Hepsi bir kader üzere. Hayatlarının o döneminde onların anneleri var, babaları var, dedeleri var, değil mi? Binlerce kuşak insandan üreyerek gelmişler. O dönemde o bölgeye gelmiş belki aileleri veya daha önce gelmiş. Orada doğmuşlar. Asker oluyorlar bir orduya ve Allah'ın dediği zamanda bir savaş çıkıyor. Allah'ın dediği zamanda bütün ordu bir kader üzere dünyanın en alçak yerinde toplanıyor. Yani bunu kimse aksini yapamaz. Mümkün değil, değiştiremez. Kimlerin oraya gideceği Allah katında belirli. O insanların, orduyu oluşturan askerlerin, her iki ordunun savaş çıkarmaması da mümkün değil. O dönemde barış yapması da mümkün değil. Allah'ın bildirdiği sürede dünyanın en alçak yerinde toplanıp savaşıyorlar ve Allah'ın emriyle bir ordu galip geliyor. Şimdi demek ki yani bütün kaderi yaratan Allah, bütün askerler bir kader üzere yaratılıyor. Bütün ordu bir kader üzere yaratılıyor. Hangi ordunun Allah iki orduyu bir kader üzere savaştırıyor ve bir orduyu da Allah bir kader üzere galip getiriyor. İşte kader bu. Yani kader demişti hocamız, bir blok halde yaratılır. Tek bir anı dahi değiştirilemez. Yani şimdi tabi insanlar bazı kişiler soruyorlar. Hür irade yok mu? Yani insanın kendi iradesi, yani şu anlamda soruluyor bu soru tabi. Şöyle geliyor. Haşa, insanın bir seçme hakkı var. Bir şeyi seçecek ama haşa onu Allah önceden bilmeyecek. Böyle bir şey mümkün değil. Zaten bakın bu ayetten de çok net olarak çıkıyor. Hiçbir askerin o savaşa katılmaması, orada kader, belirlenmiş kaderi olan bir askerin bütün gençliği oluyor, onun büyümesi oluyor, çocukluk dönemi oluyor, hepsi bir kader üzere. O an o savaşa katılmaması, Edna El Art denen Lut Gölü Havzası'nın en alçak yerinde bulunmaması, o savaşa girmemesi ve kazanan tarafta ise kazanan tarafta olmaması, kaybeden tarafta ise kaybeden tarafta olmaması mümkün değil. İşte kader bu şekilde inşallah. Ama her anını Allah tarafından yaratılıyor. Yani demişti hocamız, cüz'i irade var ama külli, o da külli iradenin içindedir. Şimdi bakın bir de deney var inşallah. Bilim adamlarının yaptığı deneylerde de yine Allah'ın dilemesiyle, bu deneye ihtiyaç yok ama inşallah, Allah'ın bildirdiği kader çok açık inşallah. Fakat bu deneylerde de aynen bu şekilde anlatıldığı biçimde olduğunu görüyoruz inşallah. Mesela bir tanesine bakalım. Bu hür irade var mı konusuyla ilgili yapılmış bir deney.
Pride ourselves on the fact that we can make decisions.
Hür iradeyle tabağı seçerim diyor. Doğru, insan öyle düşünüyor. Değil mi? İstediği tabağı, istediği zaman, istediği tabağı, isteyen kişi istediği tabağı seçer. Önünden geçen tabaklardan birini rahatlıkla seçebilir. Ben diyor, buna ben karar veririm diyor. Bu sabahı seçtim diyor. Bunu aldım diyor. Ama diyor, bilim böyle demiyor diyor. Şimdi onu gösterecek.
Okay, if you think there's some sort of separate I, which is separate from my body, then that's fine. That's what's helping to me to make my decisions. But
biyolojiye göre konuşursak, hür irade ile ilgili bir sorun var.
If you think I'm just a load of biology, then I think you've got a problem about free will, because what is making those decisions? Is it just
bu kararları veren nedir diyor? Yani sinir hücrelerinin bir akışı mı diyor?
I'm in Berlin to take part in an experiment designed to explore the source.
Kararlarımın kaynağı ve zamanlamasını araştırmak için bir deneye katılıyorum diyor.
Timing of my decisions. I'm quite apprehensive because the results could have a profound effect on how I live my life.
Araştırmanın sonuçları benim kararlarımı kimin verdiğini ortaya çıkartacak. Yani bu kararı ben mi veriyorum, başkası mı veriyor, başka bir güç mü veriyor inşallah, başka bir yaratıcı inşallah tabii. Onu şimdi onu ortaya koyacaklar. Benim şuurum mu, yoksa üzerinde hiçbir kontrol sahibi olamadığım şuursuz gri madde mi? Deney çok basit. Rastgele karar verip sağ ya da soldaki düğmelere basacağım diyor. İki tane düğme verilmiş eline. İsterse sağ düğmeye basacak sağ eliyle, isterse de sol eliyle sol düğmeye basacak. Karar tamamen ona bırakılmış. And then immediately press one of these left or right buttons. At the same time, tarayıcı sistemde beynimin ne zaman karar verdiğini kaydedecek. Scanner system records when my brain made the decision, and the computer when I physically. Bilgisayar da düğmeye ne zaman bastığımı kaydedecek. Press the button.
Okay, Marcus, we are ready to start.
O MR cihazında da beynin hangi bölgesinin ne zaman harekete geçtiği anında gözlenebiliyor. Çok özel bir MR cihazı kullanıyorlar, fonksiyonel MR diye. Bakıyorlar beynin hangi sinir hücreleri ne zaman aktif hale geçiyorlar. Yani elektrik üretimine bulunmaya başlıyorlar. Onu anında tespit edebiliyor bu cihaz. Bakın deneyinden çıkan sonuç çok ilginç. Siz karar vermeden diyor 6 saniye önce sizin ne karar vereceğinizi tahmin edebiliyoruz diyor.
Seconds before you make up your mind, we can predict which decision you're going to make.
6 seconds.
Absolutely 6 seconds. Yes.
6 saniye önce mi? O da şaşırıyor zaten. Evet, 6 saniye önce diyor.
So I was conscious of making a decision to press.
Yani ben sağ elimi düğmeye basmadan 6 saniye önce beynim buna karar vermiş miydi?
Finger down. And you're saying that 6 seconds earlier my brain had already made that decision.
Exactly. Evet, kesinlikle öyle diyor. Bu şimdi bakın biraz önceki dönelim tekrar inşallah. Kader üzere olduğunu yani bir şekilde göstermesi, o da kader içinde. Yani o beyninin o bölümünün çıkması da, o bilim adamının konuşması da kader içerisinde. Hakikaten bakıyorlar hangi eliyle bastığını diyor, biz 6 saniye önceden söyleyebiliyoruz diyor. Yani 6 saniye önceden MR cihazına bakıyorlar, beynin çapraz bölgeleri aktif hale geçer, sol bölgesi aktiflenmiş. Demek ki diyor sağ düğmeye basacak diyor. Adam da gidip 6 saniye sonra sağ düğmeye basıyor. Şimdi işte cüz-i irade var ama külli iradenin içerisinde yaratılmış. Yani biz de bu gece bir kader üzere geldik, buradaki konuşmaları yapıyoruz. Mümkün değil, değiştiremeyiz. Tek bir harfini değiştiremez insan. Ama kararları insana Allah verdi diyor. Ama kararı veren Allah. Çünkü Allah şeytandan Allah'a sığınırız. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Allah diliyor. Ondan sonra insan diliyor ama insan hür iradesiyle yaptığını düşünüyor. O kadar Allah'ın yaratma sanatı muhteşem ki maşallah. Hiçbir baskı altında olmadan. Ama Allah bunu tek bir anın sonsuza bir kadar bir zaman içerisinde yaratıp bitirmiş. Yani Hazreti Adem daha yaratılmadan biz buraya gelmişiz, bu sözleri söylemişiz. Bizi izleyenler televizyondan açıp oturmuşlar. İşte çay içiyorsa o çayını Hazreti Adem daha doğmadan içmiş, bitirmiş, içiyorsa. Değil mi? Dinlediklerini, gördükleri hepsi Allah tarafından yaratılmış ve bitirilmiş. Bu deneylerde onu gösteriyor zaten inşallah. Allah yine bir ayette, şeytandan Allah'a sığınırız. Attığın zaman sen atmadın ama Allah attı diyor. Yine Allah başka bir ayette, Allah başka bir ayette inşallah. Oysa sizi de yapmakta olduklarınızı Allah yaratmıştır diye buyuruyor.
Evet.
Maşallah.
Bakın başka bir ayette de Taha suresi 40. ayet, şeytandan Allah'a sığınırım. Sonra bir kader üzerine buraya geldin ey Musa. Buyuruyor. Her şeyi bir kader ile yarattık diyor Cenab-ı Allah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Başka bir ayet-i kerimede de. Hiçbir zorlama yok. Değil mi? O deneyi yapan bilim adamı da bir zorlama altında karar vermiyor. Ama kararının daha evvelden verilmiş olduğunu bu şekilde anlıyor. Biz Kur'an'da bize 1400 yıl önce bildirilen bir hakikati anlatmış oluyoruz. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. O yüzden bütün kontrol Allah'ın elinde, bütün güç Allah'ın elinde, bütün kader Allah tarafından yaratılmış ve biz de o kadere tabi olarak yaşıyoruz. Bu çok büyük bir konfor, bir güzellik. Sonsuz güç ve kudretin himayesinde ve idaresinde olmak, bundan daha güzel bir şey olabilir mi Allah'ın izniyle? Değil mi? İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Biraz önce Kur'an mucizelerini anlatmıştık. Aslında bu konuda bir Kur'an mucizesi olmuş oluyor Altı Hocam dediğin gibi.
İnşallah.
Allah 1400 yıl önce bildirmiş ama o dönemde insanların bilmediği bir konu bu. Bugün bilimsel deneyler, değil mi? MR cihazlarıyla anlaşılan bir konu. Tabii bu müminlerin her şeyin kaderde olduğunu bilmesi ve Allah'ın kontrolünde olduğunu bilmesi müminleri çok rahatlatıyor. Müminler başına, çünkü müminlerin zorluk ortamları geliyor. Allah imtihan ediyor. Değil mi? Tüm insanları imtihan ediyor. Müminler bu ortamlarda hiçbir şekilde, değil mi, ahlakları bozulmuyor. Allah'a tevekkül ettikleri için hiçbir şekilde karakterleri bozulmuyor. Allah bildiriyor Ahzab suresinin 22. ayetinde, şeytandan Allah'a sığınırım. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman ise korkuya kapılmadan dediler ki, bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir ve bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminler işte zorluk ortamıyla karşılaştığında, çünkü Allah'ın vaat ettiği olaylar, hemen bunu bilip, kaderde olduğunu bilip, Allah'ın kontrolünde olduğunu bilip, çünkü Allah iman edenlerin tüm galip gelecek olanlar olduğunu bildiriyor. Yani zahiren durum ne kadar zor gibi de gözükse, kötü gibi de gözükse zahiren, ama galip gelecek olanlar iman edenler. Zaten iman eden bir kişi bundan dolayı, yani ne kadar zor bir ortamla karşılaşırsa karşılaşsın, Allah sürekli şükrediyor. Çünkü Allah imanla şereflendirmiş. En büyük nimet bu. İnşallah. Yani iman olduktan sonra bir insan, değil mi, ne kadar zahiren kötü olursa, kötü bir ortamda bulunursa bulunsun, zor bir ortamda bulunursa bulunsun zahiren, hiçbir şekilde ümitsizliğe yese kapılmaz.
İnşallah.
Çünkü imanla şereflenmiş zaten, inşallah.
İnşallah. Kader yani muhteşem bir şey. Allah'ın yarattığı kaderi yaşamak, bir kere Allah'ın sonsuz sanatıyla yarattığı, sonsuz aklıyla yarattığı kaderi yaşıyoruz.
Evet.
Her şeyle mükemmel kader. Çok detaylı yaratılmış inşallah. Her türlü detay var. Sokağa çıkıyoruz, arabalar, insanlar geçiyor, biri gelip size bir şey söylüyor. Orada bir sokak köpeği dolaşıyor, dilini çıkarmış, etrafta gezebiliyor. Orada çöpleri toplayan bir çöp kamyonu görüyoruz. Trafikte sıkışıyoruz. O an bir yere geç kaldığımızı düşünüyoruz. Bir yere gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Yapmamız gerekenler. Hepsi bir kader üzere yaratılmış. Yani insan kaderin bir anının dahi dışına çıkıp başka bir şey yapamaz. Ama bu da çok büyük muhteşem güzellik insan için. Yani insanın çok kısıtlı aklı var. İnsana bırakılmamış inşallah. Bu yani insanın yaşayabileceği en büyük konfor. Ama tabii ki Allah kaderde, yani inşallah onu Kur'an'da bildiriyor zaten. Zorluklarla da imtihan ediliyor. Mesela ben de elhamdülillah 7 sene süren bir hastalığım oldu. İnşallah hep şükrettim. Yani hastalık istenmez ama, ve çok zorluydu. Yani hakikaten elhamdülillah. O da bir güzellik de ayrıca. Çünkü Allah kaldırabileceğinizden fazlasını yüklemeyiz diyor. Ona şükrediyordum. Yani kaldırabileceğim kadar demek ki Allah ona göre veriyor elhamdülillah. Ağrılarım, sızılarım. Mesela bir kemik iliği nakli oluyorduk. Vücudum reddetti. Adamlar ayırıp bayılıyordu. Yani odaya gelen doktor yüzü kül gibiydi geldiklerinde. İlk test yapmışlardı bana. Kemik iliği nakli olmuşum. Öldürücü zaten kemik iliği nakli. Büyük oranda ölüyor. Hele benim hastalığımda hiç yaşayan yok. Hep öleceksin diyorlardı. O da elhamdülillah diyordum ben yani. Tabii ki ölecek insan. Ha bir hafta sonra ölmüşüm. Ha 30 sene Allah'ın dilemesiyle hangisi hayırlıysa o olsun. Allah şifa verdi elhamdülillah. İşte ilk kemik iliği nakli ne olduk? Zaten dediler yani belki hani fayda edebilir. Öyle zannetmiyoruz ama bir yapalım, deneyelim gibisinden oldu inşallah. Kemik iliği bir ay hastanede yattık. Yani oradan sağ çıkmam zaten mucizeydi. 2 ayda süre geçti. Her gün hastaneye gidiyoruz. Bir test yaptılar. Bakalım dediler, kemik verdiğimiz kemik iliğinin yüzde kaçı vereceğe ait, yüzde kaçı size ait. Çünkü benim kemik iliğimde de kanser vardı. Onu da kemik iliğini kemoterapiyle bastırarak, aslında mini nakil diye bir şey yapmışlardı bana. Verilen kemik iliği de yiyor senin kemik iliğin hücrelerini ve onun yerine geçiyor. Bu bakalım dediler ne kadar yerine geçmiş, yüzde kaçı sana ait, yüzde kaçı ona ait. Bir yaptılar testi. Testin sonucu işte 15 gün sonra belli oldu. Odaya girdiler grup halinde. Hiçbiri göz göze gelmiyor bende. Yüzleri bembeyaz. Allah'ım zannettiler ki hani ben orada ayılıp bayılacağım. Hakikaten bazı hastalar intihar ediyor, bir şeyler oluyor böyle. Bana söylediklerine ben güldüm elhamdülillah. Yani dedim sizin yapabileceğiniz zaten hiçbir şey yok. O hücrenin hiçbirine siz hakim değilsiniz. Allah en hayırlısı böyleymiş dedim inşallah. Muazzam rahatladılar. Peki şimdi ne yapacağız dedim. bilmiyoruz deyip odadan kaçtılar. Biz güldük arkalarından, yani kız kardeşlerim vardı yanımda, Allah razı olsun. Onlar da beni bir an yalnız bırakmıyorlardı. Sürekli baktılar bana. Allah razı olsun. Maşallah. Çok üstün ahlakla, hocamızın ahlakıyla ahlaklanmışlar maşallah. Böyle ondan sonra yine hastalık tekrarladı. Yani kemikinden çıkmışım. Yani vücut bayağı çünkü şey düşmüş. Bir daha tekrarladı. Yine kemoterapi verdiler. Dediler ki bir daha kemik nakli yapmamız lazım. O sırada da beyin ölümünde fişi çektiklerini öğrendik hastanenin. Ben dedim böyle bir şeye razı olmam dedim. Yani Müslüman olarak Allah dileyene kadar, yani doğal ölümlerim, mutlaka fişi çekilenleri Allah öldürür. Ama Allah'ın emri o şekilde değil. Yani insanın öldürmesine izin vermek olmaz inşallah. Ben dedim doğal ölüm gerçekleşene kadar tedavi devam edilmesini istiyoruz. Hastane lazım olmadı. Texas'ın kanunları öyle değil dediler. Tam kemik iliği naklinin ayarlandığı gün Cuma günüydü. Almanya'daki verici hazırlanmış. Almanya'dan bulmuştu verici, Dünya Bankası'ndan. O razı olmuş kemik iliği nakli olmaya. Olmayabilir razı. Hasta değil. Yani bir nezle olsa iptal ediyorlar kemik iliği naklini. Ona bütün testleri yapılmış. Temiz çıkmış. Uçakla alıp bana getirecekler. Ben de o gün hastaneye yatacağım Cuma günü. Cuma günü etik kurul toplantısına girdik. Hastane razı olmadığı için bu fiş çekme olayına çıktık oradan biz inşallah. Bu da bir kader üzere oldu. Ve gönlümüz müthiş ferahtı. Çünkü Allah'ın rızasına uygun hareket ettiğimizi düşünmüştük elhamdülillah. Yine gülerek çıktık, böyle şükrederek çıktık. Bir ki yani ölümüne çıkma gibi göründü. Yani görünüş o şekilde. Çünkü kemik iliği nakli iptal ediyorsun, zaten ölmek üzeresin. Tabii belki kemik iliği nakli tedavi edecek diyorlar. Belki, o da çok ufak bir ihtimal ki %90'ın üzerinde bana ölüm riski veriyorlardı. Hatta %100'e yakın diye düşünüyorlardı da bana söylemiyorlardı. Yani hatta yapmayacağız demişler. Önce kurul toplanmış. Sonradan fikir değiştirdiler. Oraya katılan Türk doktor söyledi bize. Birdenbire fikir değiştirdiler dedi. Yani yapmayalım, önümüzde nasıl ölecek derken başka bir fikri şey ettiler dediler. Biz orada kemik iliği naklini iptal ettik ama hiç düşünmedik yani. Ya ben iptal edersem öleceğim. Yani ölmeyeyim bari de işte, ama Allah'ın rızasını da haşa yani uygun olmayabilir ama bunu yapayım çünkü öleceğim zaten gibi bir şeye kapılmadık. Ama bir kader üzere Allah bizi oradan çıkardı. Oradan kemik iliği naklini daha iyi bir hastaneye götürdü. Hepsi bir kader üzere, yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Oradan nakil oldum. Ondan sonra da işte 60 binin üzerinde 100 bine yakın hap yuttum inşallah. İki kemik iliği naklini 6 ay arayla girdim. Ki öyle bir hasta yok yani o bakımdan maşallah. Bir insan alabileceği en fazla kemoterapiyi verdik dediler. Daha fazla veremeyiz dediler. 100 bine yakın hap yuttum. Elhamdülillah. Bu hastalıkla yaşayan tek hastayım. Allah şifa verdi ama bakın hepsi kader üzere. Yani en başa dönsek yine mümkün değil aksini oluşması. Hepsi Allah'ın kontrolünde. Onu biliyorduk. Onun için de çok rahattık elhamdülillah. Hatta hemşireler diyorlardı ki sizin odaya geldiğimizde neşemiz artıyor diyorlardı. Sürekli Allah'ı anıyorduk. Sürekli neşe içerisindeydik. Kalbimizde ferahtı. Çünkü Allah verdi hastalığı ama hastalık da Allah'ın kontrolünde. İnsanın mümkün mü yoksa, virüs giriyor vücuduna. Bağışıklık sistemi bir savaş oluyor, kazandı deniyor. Hocamız demişti yani bağışıklık sistemini Allah kazanıyor. Virüse kazan dediğinde virüs kazanıyor, insan ölüyor. Yani Allah'ın dilemesiyle hepsi böyle. İnsan bunu bir anını bile değiştiremez. Onun için yani tevekkül bu şekilde inşallah. Allah'a boyun eğmek. Allah boyun eğmemizi istiyor bizim. Yani samimi olmamızı. Her şey diyor, istese de istemese de Allah'a teslim olmuştur diyor. Yani vücudundaki bir hücre, o hücrenin içindeki bütün atomlar, virüsler, kanser hücreleri hepsi Allah'a teslim inşallah. İnsanlar da teslim. Yani mesela Allah münafıkları yaratmış. Münafık da Allah'a teslim. O da münafıklığını yapacak. Aksini yapamaz zaten. O mesela Allah'ın dilemesiyle haşa her şeyi Allah'ın yaptığını fark etmiyor. Farkında değil. Ahmak kafasıyla. Ama Allah yapıyor. Onu da Allah yaptırtıyor ona inşallah. Münafıklığını da Allah yaptırtıyor. O da o kader üzere yaratılmış. Ondan sonra da Allah'ın kaderinde cehennemin en alt tabakasına atılıyor inşallah.
Evet, maalesef. Öbür türlü bir durumda zaten insan, Allah bir ayetinde mealen şöyle söylüyor. İnsan kendini, nefsine zulmeder diye buyuruyor Allah. Değil mi? İnsan kendisine zulmetmiş oluyor. Ya tevekkül olmadığında, değil mi? İnsan gaflete kapıldığında böyle bir durumda insan kendisine zulmetmiş oluyor. Kendi kendine, değil mi? Zora sokmuş, sıkıntıya sokmuş oluyor. Halbuki senin de doktor hocam bahsettiğin gibi, yani böyle bir düşünceyle her olayda bu düşünceyi, bu ahlakı, bu karakteri korumak, Allah'ın emrettiği tavrı uygulamak insanı çok rahatlatıyor. Zaten Allah kalbe huzur ve mutluluk veriyor. İman ettiği için kişi, Allah'ı andığı için. Allah huzur ve mutluluk veriyor inşallah.
Tabii. Cenab-ı Allah bakın Ali İmran suresinin 173. ayetinde şöyle buyuruyor. Şeytanları Allah'a sınırım. Onlar kendilerine insanlar, size karşı insanlar toplandılar. Artık onlardan korkun dedikleri halde imanları artanlar ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyenlerdir.
Maşallah.
İşte çok güzel bir Allah'ın beğendiği tam bir mümin tavrı. Allah bize yeter.
Evet.
O ne güzel vekildir. Bizim sahibimiz o. Yani vekilimiz, bizim her şeyimizi yapan, yaratan, idare eden o. Allah bize yeter. Allah'ın izniyle. Bu dünya üstünde müminin söyleyeceği en güzel sözlerden bir tanesi. Her ne olursa olsun Allah insana kafidir. Allah'ın varlığı, Allah'ın onu yaratmış olması, Allah'ın ona nimetler veriyor olması. Sıkıntı içinde de olsa da o dar sıfatı var Allah'ın. Sıkıntıyı da o verir. Sıkıntıyı da o açar. İnsan deneniyor çünkü. Yani ahlakı deneniyor. Biraz açlık şeytanın Allah'a sınırım. Ayet-i Kerime'de şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Elbette şüphesiz sizi imtihan etmekteyiz diyor Cenab-ı Allah meğerler. Biraz açlık, biraz korku, biraz mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sizi deneyeceğiz diyor Cenab-ı Allah. İnsan açlıkla da imtihan olacak, olacağını söylüyor Cenab-ı Allah. Korku olabilecek, korku ortamları yaratacağını oradan anlıyoruz inşallah. Mallardan ve canlardan eksiltmekle, bakın insanın malı da, çok malı varken hiç malı olmayacak hale gelebilir. Bu da bir denenmedir. Canıyla, doktor hocam anlattı işte, onunla denenme. Hepsi insanın dünyada karşılaşabileceği olaylar ve hayatının çok çeşitli safhalarında belki de her insan benzer mutlaka bunlarla deneniyor Allah'ın izniyle. Tabii çok zenginler oluyor mesela, hani belki açlıkla denenmiyor veyahut korkuyla, bilmiyorum, Allah bilir. Ama hastalık oluyor değil mi? Çok Türkiye'de de var, dünyada da var, çok ünlü insanlar. Hastalık olup hastalıkla ve canıyla deneniyor. Yani bu çoğu insanda Allah bir deneme olarak hakikaten mutlaka bunları veriyor. Ve insan orada o ahlakını, Allah'ın kendisine yetip yetmediğini kendisi de görmüş oluyor. Ve o hastalıkların da çok büyük hikmetleri oluyor değil mi hocam? Yani hocamız söylemişti, bir hikmetle gelir hastalık, bir hikmetle gider diye. Eyüp Peygamber, Hazreti Eyüp Aleyhisselam hastalıkla deneniyor mesela, şiddetli bir Kur'an'da bahsediyor. Ve hastalığın getirdiği çok güzel manevi gelişmeler insana nasip ediyor Allah. Yani o hastayken insan acizliğini daha iyi anlayıp, bütün kontrolünü Allah'ta olduğunu tam kavrayıp, şifayı onun vereceğini tam kavrayıp, çünkü insan o vakitte tefekkür imkanı buluyor hastayken. Aktivite yapamadığı için değil mi? Yani fiziksel bir aktivitede bulunması zor oluyor. Yine elinden geleni yapar hastayken de insan. O ayrı mesele ama bunları daha iyi tefekkür etme vakti ve imkanı bulduğundan o insanda bir manevi gelişmeye vesile oluyor Allah alem. Ve hastalığın sonunda kendisi imanen ve manen çok daha güçlenmiş bir şekilde, Allah nasip etmişse, tevekküllü davranmışsa, çok daha manevi gücü artmış, imanı daha artmış olarak hastalıktan çıkıyor. Değil mi hocam? İnşallah.
İnşallah. Mesela Allah iyiliğin tarifini yaparken Kur'an'da iyilik yapmanız diyor, yüzlerinizi batıya ve doğuya çevirmeniz değildir diyor Allah inşallah. Allah'a, peygambere, meleklere, Kur'an'a iman eden, namazı dosdoğru kılan, isteyip dilerine veren, zekatı infak eden ve diyor Allah hastalandığında ve savaşın kızıştığı durumlarda sabredenlerin tutulma davranışlarıdır diyor. Yani çok büyük güzellik. Hastalık da öyle, mücadelede de öyle. Mesela Peygamberimiz döneminde sahabe çok güzel ahlak göstererek Peygamberimizle birlikte mücadeleye girmişlerdi. Girenler kazandı. Bir de münafıkları ayırdı tabii Allah o dönemde. Onlar o zorluğa gelemediler. Cehennemin en alt tabakasındalar şu anda. İnşallah sahabe de cennette. Samimi iman edenler. Mesela hocamız söylemişti, sahabe o dönemde tabii fiziki mücadele var. Hazreti Mehdi döneminde fikri mücadele şeklinde inşallah o şekilde. Peygamberimiz döneminde sahabe savaşa girdiği zaman, mesela Bedir Savaşı'nı düşünelim. Oran 1'e 3 oranında, yani 313 kişiye karşıdaki 3 katı bir ordu var. Yani tabii kılıçla yapılan bir savaş o dönemde, doğranmaması mümkün değil bir insanın teknik olarak. Yani 3 kişiye karşı kılıçla mücadele ediyorsun ve her kişiye 3 kişi düşüyor yani ortalama. Ki bu savaş anında artar da azalır da yani duruma göre. Doğranmamak mümkün değil yani, kılıç ya yüzünü parçalayacak ya kolunu parçalayacak ya bacağını parçalayacak. Ama asla geri dönmüyorlar. Allah rızasını gördükleri için her şeyin Allah'ın kontrolünde. O orduyu yaratanın Allah olduğunu, doğranmak varsa doğranmanın Allah katında yaratıldığını, şehitlik varsa şehitliğin Allah katında çok büyük güzellik olduğunu biliyorlar. Nitekim bakın fedakarlık örnekleri var. Talha bin Ubeydullah Uhud Savaşı'nda peygamberimizin yanında bulunan bütün sahabelerin şehit düşmesinin ardından, hepsi şehit düşmüşler peygamberimizin yanında bulunan, Resulullah kendi bedeniyle korumuştur. Malik bin Zübeyr adındaki çok keskin bir nişancının peygamberimize attığı oklara karşı koyabilmek için oklara elini tutan, elini uzatmış atılan oklara peygamberimize, Talha bin Ubeydullah'ın eli parçalanmış ve parmakları bu yüzden sakat kalmıştır maşallah. Yani orada kendi nefsini düşünmüyor, peygamberi ön plana çıkartıyor. Zaten Allah'ın emri o inşallah. Sizin nefislerinizden daha evladır diyor peygamber için inşallah. Parmakları bu yüzden sakat kalmıştır. Uhud Savaşı'nda 80'e yakın yara aldığı, hemen her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleri yaralandığı halde Resulullah'ın yanından ayrılmamış, onu korumaya çalışmıştır maşallah. Musab bin Umeyr de Uhud Savaşı'nda bir kılıç darbesiyle sağ kolunu kaybetmesinin ardından sancağı sol kolunu almış. Bir kolu kopuyor mübareğin. Sol kolunu alıyor, ikinci bir kılıç yarasıyla sol kolunu da kaybedince bu haliyle kendisini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme siper yapmıştır. Maşallah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korurken vücuduna saplanan bir mızrak ile şehit olmuştur.
Maşallah.
Ne büyük güzellik. Yani ne olacak, kısacık dünya hayatı. Değil mi? İnşallah cenneti hak ettiler. Peygamberimizle birlikte inşallah cennetliler, samimi olanlar, değil mi? Mücadeleden i̇nşallah. Kaçmayanlar, münafık olmayanlar. Münafıklar ne oldu? Cehennemin en alt tabakasındalar şu anda inşallah. Mesela yine Semmas bin Osman Uhud Savaşı esnasında peygamberimizi sırttan vurmaya çalışan birinin önüne atılarak kendisini Resulullah'a siper etmiş ve aldığı yara ile şehit olmuştur maşallah. Delikanlılık değil mi? Samimi Müslümanlık elhamdülillah. En güzel şekilde yaşayıp en güzel şekilde inşallah şehit oldular maşallah.
İki güzellikten biri diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede.
Evet.
Şehitlik ve gazilik. Yani muhteşem bir makam. Zaten ölecek insan şerefiyle ölmek. Yani Kur'an için Cenab-ı Allah ayet-i kerimede size şerefiniz indi diyor. Yani Kur'an için, Allah için şehit olmak en güzel makam. Allah onların makamından bahsediyor Kur'an'da. Değil mi? Onlar onların hidayeti artmaktadır diyor. Şehitliğin ayrı bir mertebesi var maşallah. Bir makamı var. Ve onlar rızıklanmaktadırlar diyor. Siz onlara ölüler demeyin diyor Cenab-ı Allah. Şehitlik ya muhteşem bir mertebe, çok büyük güzellik Allah'ın izniyle. Ve sahabeler çok güzel örnek. Yani kendilerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mi daha evla görüp ayetin ifadesiyle kendi canını feda etmesi muhteşem yani maşallah.
Maşallah. Bir de yani sadece bunun yaşla ilgisi yok. Yani bizi seyreden küçük yaşta da izleyicilerimiz var. Müslümanlığın her dönemde yaşanır. Yani küçüklük, büyüklük farkı diye yani bir erteleme olmaz. Erteleme inkarda bir artıştır diyor Allah. İleri yaşlara bırakılmaz dini yaşamak. Din her dönemde yaşanır. Yani bu dünyanın amacı budur. Mesela Abdullah bin Zübeyr henüz 12 yaşlarındayken Yermük Savaşı'na, 16 yaşında ise Mısır'ın fethine katılarak küçük yaşta gösterdiği şek ve cesaretiyle tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Maşallah. Çünkü insan ne zaman öleceğini de kestiremez. Belki çok kısa bir hayatı var. Belki 20 yaşında vefat edecek. Belki 30 yaşında. Değil mi? Belki 40'ı bulacak. Belki tam yaşayacak ama bilemediği için insan her anında ona göre davranır inşallah. Allah bizim bunu yaşamamızı istiyor. Küçük yaştan itibaren inşallah. Samimiyetle. Zaten Allah yaratıyor her şeyi. Yani bu çok açık. Kur'an'ın yeterliliği, Kur'an'ın yaşanması gerektiği. Mesela ben ilk daha hidayete ermeden önce inşallah hocamızın bir kitabını okumuştum. Gerçeği düşündünüz mü diye. O kadar etkilenmiştim ki elhamdülillah. Oradaki yani neden dinin yaşanması gerektiği anlatılıyordu o kitapta. Hocamız anlatmış maşallah. Mesela bir örnek vermiş. Kur'an diyor genelde diyor evlerde diyor duvara asılır diyor. O evde de diyor anneanneler, babaanneler arada işte kandil olduğunda belirli vesilelerle alıp onu Arapça yanık bir sesle okurlar ama içinde ne yazdığını da bilmezler. Halbuki demiş yani diyor kitapta anlatıyor çok net bir şekilde Kur'an yaşanmak için indirilmişti. Yani Kur'an'ı bilmek ve yaşamak gerekir. Bu beni o kadar etkilemişti ki elhamdülillah hemen Kur'an okumaya başlamıştım.
Maşallah.
O dönemde zaten yani kısa bir süre sonra da hocamızla tanışık Allah razı olsun kendisinden vesile oldu. Yani bu çok açık aslında. Böyle bir karmaşık bir konu yok dinin yaşanması gerektiğiyle ilgili. Kur'an muhteşem bir güzellik. Kur'an'ı yaşadığı zaman insan çok mutlu oluyor. Yani mutluluk öyle oluyor. Ki başına ne gelirse gelsin mutlu oluyor. Yani her türlü zorluk ortamında da mutlu oluyor insan. Öbür türlü din dışı bir yaşam, dinsizliğin kabusu diye kitabı var hocamızın. Tam bir kabusa dönüşüyor dinsizlik. Her türlü korkuları oluyor insanın. Onun için insanlar mutsuz. Yarın korkusu var, eşini kaybetme korkusu, çocuğunu yok, işini kaybetme, üniversiteye ya giremezsem, ya şu olursa, ya bu olursa, ya hastalanırsam, ya sağlığımı kaybedersem diye aklını kaçırıyor insanlar yani bir kısım insanlar. Depresyon hapları alıyorlar, işte panik atakları başlıyor, anksiyete başlıyor, tansiyonu çıkıyor, şekeri oynuyor. Oynuyor da oynuyor, kalp hastası oluyor, beyin felci oluyor, boyun ağrıları başlıyor, sırt ağrıları başlıyor, mide ülserleri gelişiyor. Bundan dolayı. Halbuki Allah'a bıraktı mı insan kendini? İnşallah. Yani tamamen Allah'a teslim ederse yaşam çok kolaylaşıyor o zaman. Ki zaten öyle yani. Zaten Allah teslim almış. Yani Allah gördük yani. Her şeyi bir kader üzere yaratmış inşallah. Bunu da bildiriyor bize.
Allah müminlerin, şeytanları Allah'a sınırım, canlarını ve mallarını ahiret karşılığı satın almıştır diyor. Yani, muhteşem bir güzellik mümin için. Yani ahiretin sonsuz hayat, dünya hayatı ne ki? Yani 60 sene, 70 sene sıfır demek. Sonsuz. 1 milyar sene değil, 1 trilyon sene değil, 1 katrilyon sene değil. Bitmiyor. Yani sonsuz. Onu inşallah ahirette daha iyi anlayacağız. Sonsuzluğu yani istek olarak içimizde var. Ama zamana tabi olduğumuz için sonsuzluğu tam anlayamıyoruz şu anda. Ama ne kadar güzel bir his verdiğini bize biliyoruz. Hep var olma. Allah'ın izniyle şu anda başladı. Bizim sonsuz hayatımızın şu anda biz içindeyiz. Ölüm dediğimiz güzellik sabah uykudan, rüyadan uyanır gibi bir geçişle Allah dünya hayatının vaktini, süresini bitirip ahiret hayatına başlatacak. Aynı şekilde bir geçişle hayatımız devam edecek. Çünkü ruhumuz bize Allah ruhundan üfledim diyor Cenab-ı Allah. İnsanın ruhunu, şeytanın Allah'ını ve ona ruhumuzdan üfledik diyor. Allah'ın ruhunu taşıyor ve Allah sonsuz. Allah'ın tecellileri de sonsuz inşallah. Hocamız bunları çok güzel bir şekilde hem yayınlarda izah ediyor, anlatıyor hem de kitaplarında var. Mesela Sonsuzluk Başlamış Durumda isimli kitabı hocamızın muhteşem bir eserdir. Okumamış olan kardeşlerimize tavsiye ederim. Yani zamansızlık ve kader gerçeğinin en güzel anlatımıyla birlikte nasıl sonsuz zamanın şu anda içinde olduğumuz, sonsuz yani öncesi bir anın içinde sonsuz zamanın yaratılmış olması ve her şeyin Allah katında şu anda hazır vaziyette canlı olduğunun izahlarını çok güzel yapmış hocamız. Ve hakikaten sonsuz hayatın içindeyiz şu anda. İyi bir şekilde yani Allah'ın güzellikleri vaat ettiği, verdiği nimetler içinde olan cennette yaşamak her insanın isteyeceği bir şey. Zaten Cenab-ı Allah o hissi veriyor insana. Karşılığını vereceği için Allah'ın izniyle veriyor. En doğrusunu Allah bilir. O hisle yaşıyoruz. Hiç aklı başında olan hiçbir insan bitsin ben yok olayım demez. Diyemez. Akıl sağlığı bozuktur. İnsan hep var olmak ister. Ve hep var olacak. Allah bunu buyuruyor inşallah. Sonsuz güzelliklere insanın gark olması her anda olabilir. Yani ölüm dışarıdan herhangi bir sebeple olan bir gerçek değil. Yani öyle gösteriliyor bize. Ama hocamız da izah etmişti çok mükemmel bir şekilde. Ölüm meleğinin gelip vakit bitti, gidiyoruz. Hani benzetme kelimeleri tabii kullanıyorum ama o anda Allah'ın dünya hayatının vaktinin bittiğini meleğini gönderip bildirmesi. Ölüm o ve bu her an olabilir. Yani insan bir hep limit koyar. İşte 70 sene yaşayacağını düşünür. 50 sene, daha 100 sene yaşayacağını veya işte o sonsuz istekle hep hiç bitmeyecekmiş gibi bir hisle sanki, ama dünya şu anda 150 yıl evvel, dünyada hiç kimse yok şu anda dünyada. Ve aynı şekilde tabii fazla bir vakit yok. 100 küsur sene kıyamete yakın olduğumuz için Allah'ın izniyle bu jenerasyonda da hiç kimse kalmayacak. Ve dünya tarihi hep bununla dolu. Ölüm kaderimizde yaşayacağımıza emin olduğumuz tek gerçek. Bakın, Allah'ın bize bildirdiği ve her an gözümüzle gördüğümüz, şahit olduğumuz kaderimizde yaşayacağımız tek gerçek. Bilemiyoruz çünkü bir dakika sonra bir damar, sadece bir kılcal damar beyindeki tıkanmasıyla insanın ömrü bitebiliyor. Ve bunun ne zaman olacağını bilemez. Veya Allah korusun tabii çıkar bir kaza olur. Vakit o zaman gelmiştir. Yine bitebilir. Hiçbir insan geleceğini bilmediği için, Allah kaderi vefatını ondan gizlediği için, o da bir nimettir, bilemez. Ama insan her an onunla karşılaşabilecek gibi hazır olmalı. Yani dünya hayatında Allah'ın hoşnut olacağı güzel ahlakı gösterdi mi? Veyahut onun için çaba harcadı mı? Ahirette Allah sorduğunda vicdanı rahat bir şekilde cevap verebilecek mi dünyada yaptıklarıyla ilgili? Bu sorularının cevabını her an insanın kendisine bu soruları sorup cevabını da rahatlıkla, vicdan rahatlığıyla vermesi lazım Allah'ın izniyle. Çünkü dünya hayatı kısa. Zaten çoğu, bir kısmı geçmiş durumda. Gelecek olan varsa üçte biri de uykuda geçecek onun yaklaşık. Birkaç senesi işte geçecek, birkaç senesi evde ihtiyaçlarını giderirken geçecek. Yolda geçecek. Böyle 3-5 sene bir şey insana kalıyor dünya hayatı dediği hayatta. Karşısında sonsuz hayat var. Bediüzzaman Hazretleri çok güzel bir benzetmeyle kırılacak cam parçalarını elmasla kıyaslamaya benzer diyor yani. Tabii ki kıyas olmaz. İnsan akıllı olarak, Allah'ın verdiği akılla ve vicdanla dünya hayatının bu gerçeğini değerlendirip kendini ahirete hazırlaması, esas geleceğe hazırlanma budur. İnsan 3-5 sene sonra ben ne yemek yiyeceğim, hangi evde kalacağım, dünyada nasıl barınacağım diye bir gelecek endişesi, ki bunu şeytan verir. Çünkü rızkı Allah verir, Allah'ın kontrolündeyiz. Böyle bir düşünceyle nasıl geleceğini hazırlamaya çalışıyor? Senelerce mektebe gidiyor, işte kariyer yapmaya çalışıyor, daha iyi imkanlara, daha iyi. O ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sadece. Geleceğe, esas geleceğe hazırlanmak bu değil. Eğer geleceğe hazırlanıyorsan sonsuz hayata hazırlan. Akılcı olan o. Dünya üstünde zaten yeme, barınma, doğal ihtiyaçlarını karşılayacaksın. İnsan çaba gösterirken Allah rızası için çaba gösterip sonsuz geleceği için onu hazırlamak üzere çaba gösterir. Akılcı olanı, vicdanı olanı ve doğru olanı da budur. Aksi halde insan ölümle karşılaştığında o gerçeği anlaması geç olur. Allah'ın izniyle.
İnşallah. Yani zaten nedir ki yani bu dünyada bir insan neyi hedefleyebilir? Bir kere hocamız şöyle demişti. Bir kere değil de söylemişti inşallah. Dünya nimetlerini siz kovalarsanız onlar sizden kaçar. Siz onlardan kaçarsanız onlar sizi kovalar diye inşallah. Yani dünya nimetleri, insan mesela bakıyoruz, çok zengin insanlar oluyor. O zaten kazandıkları parayı yiyemiyorlar. Mesela insanın yiyebileceği yemek miktarı da belli. 2 kap yemek yiyebiliyor. Ve bir bakıyorsunuz o zenginlerin önemli bir kısmında kolesterolleri yüksek oluyor, tansiyonları yüksek oluyor, kalp hastası oluyorlar. Değil mi? 42 yaşında bypass olan zenginler var mesela. 42 yaşında bypass oluyor ama milyar dolar hesabıyla parası var. Zaten onunla yani bir şey olamıyor ki. Mesela bir evin içinde yaşıyor demişti hocamız. 30 odalı olsa, 50 odalı olsa yine 2 odasını, 3-5 odasını kullanıyorsun. Arabaya biniyorsun demişti. Yanında oturuyorsun ya arkasında oturuyorsun. Yani böyle onun da bir kısmını kullanıyorsun. 30 tane de araban olsa yine hep bütün arabaları aynı anda binemiyorsun. Zaten bir kısmını kullanıyorsun. Yani dünya nimetleri için yaşanmaz. O zaten o zaman zararı oluyor onun sana. Tabii Allah sadece zenginlikle imtihan etmez. Allah fakirlikle de imtihan edebilir. Ona da tevekkül eder insan. Yine Allah rızkını verir. Mesela Üstad Said Nursi Hazretleri o anlamda fakir. Hiçbir şeyi yok. Yani mübarek inşallah. Hatta yiyecek bulamıyorlar. Ormanda mucize olarak ekmek yaratılıyor. Onu yiyorlar. 2 gün yediklerini söylüyor inşallah. Yine başka bir mucize mesela Mustafa Acet ağabey anlatıyor. 1950'lerden evvel diyor şekerin bulunmadığı zamanlar şeker aramaya çıkıyoruz diyor. Bir türlü bulamıyoruz. Eve döndüğümüzde bir bakıyoruz ki rafta kiloluk kese kağıdıyla şeker var. Üstad bunu görüyor. Kimin getirdiğini soruyor. Biz de bilmediğimizi söyleyince fesübhanallah her neyse diyor. İnşallah.
Maşallah.
Maşallah. Yani Allah rızkını verir insanın. Ama ne kadar tevekküllü. Yani hiçbir şey olmamasına rağmen ki hapis sürgün, hapis sürgün. Hep o şekilde. Mesela zorluk ortamları bir yerde bir karakolun üstündeki yerde kalıyor. Orada soba yok. Değil mi? Özel olarak soğukta. Tahtaların arasından soğuk hava geliyormuş. Bütün camları kırık. Orada barındırılıyor. Rahatsızlıkları da var. Sırt ağrıları oluyor. Başka rahatsızlıkları var. Zatürre geçiriyor bir keresinde. İnşallah. Ve yaşı da ilerlemiş oluyor tabii o dönemde yine. Ama hep şükrediyor. Hep mutlu. Allah'a tevekkül etmiş. Çünkü Allah'ın yarattığını biliyor kaderini inşallah. Ve inşallah cennette Allah'ın izniyle inşallah.
Dünyanın manen en zengin insanı.
Evet. Manen en zengin.
Evet. Manen fakir ama ve bereketli. Fakir ama bereketli. Mesela yemek yapıyorlarmış. Normal 3 kişilik yemek 8 kişi yiyorlarmış. Talebeleri anlatıyorlar. Allah bereket veriyor. Maşallah. Biraz balı, işte bir yumurtası. Böyle çok az bir şeyle kifayet ediyormuş. Ama Allah sağlık da vermiş. Bakın 80 yaşının üzerinde yaşamış. Yani zehirlenmiş birkaç defa. Suikast bayağı birkaç defa zehirlenmiş. Ama soğukta bırakılmasına, çok çile çekmesine rağmen Allah yine sağlıklı uzun bir ömür vermiş ona. Ve manen en zengin insanı. Yani dünyanın en zengin insanı olmuş gerçekten. 13. yüzyılın müceddidi. Benden bir asır sonra gelecek Hazreti Mehdi'nin piştarıyım demiş. Bir asır sonra gelecek o zat diyor. Hazreti Mehdi'den bahsediyor. Şu an o devirdeyiz Allah'ın izniyle. Kendisi çok acip, yani kendi tabiriyle bir insan. Yani hocamız diyor son 1000 yılın, 1300 yılın en büyük alimi. Ama Mehdi'ye o acip şahıs diyor. Yani manen değerlendirip hani manevi kuvveti, gücünü ifade etmek istedim inşallah. Programımızın sonuna geldik. Yarım saat sonra 00.30'dan itibaren Adnan Oktar ile Gece Sohbetleri programımıza A9 TV, Sipas Vizyon TV, Kaçkar TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Tural Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV ve HarunYahya.tv sitemizden devam edeceğiz. Bizi yarın 22'den itibaren de A9 TV, TV Kayseri, Samsun Aks, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve HarunYahya.tv'den takip edebilirsiniz. Hayırlı geceler.